Ayrım 10. Dreyfus olayı. Emil Zola. Sayfa 113. Adalet. Bu sayfalar 5 Haziran 1899 günü L'Aurore gazetesinde yayınlandı. Demek ki önceki yazı ile bunun arasından 10,5 ay geçmişti. 18 Temmuz 1898 günü Versailles Ceza Mahkemesi beni yeniden bir yıl hapis ve 3000 frank para cezasına çarptırmıştı. Cezanın bana bildirilememesi ve uygulamaya geçilememesi için aynı akşam Londra'ya hareket ediyordum. Bu uzun süre içinde geçen önemli olayları özetliyorum. 31 Ağustos 1898 günü Albay Andre yalanını itiraf ettikten sonra Mont Valerian'da intihar etti. 26 Eylül'de Yargıtay davayı gözden geçirme dilekçesini kabul etti. 29 Ekim'de dilekçenin kanun uyarınca işlem görecek nitelikte olduğunu bildiriyor ve yüksek mahkemece ek bir soruşturma açılacağını belirtiyor. 31 Ekim'de Brisson kabinesinin yerine Dupuy kabinesi alıyor. 16 Şubat 1899 günü Cumhurbaşkanı Felix Faure'un ölümü üzerine 18 Şubat'ta Emile Loubet Cumhurbaşkanı oluyor. En sonunda Yargıtay 1894'te verilen kararı 3 Haziran 1899'da bozunca 5 Haziran'da ben Fransa'ya dönüyorum ve aynı sabah bu yazım yayınlanıyor. Öte yandan 10 Ağustos 1898'de İstinaf Mahkemesi 3 yazı uzmanı Bay Bellon, Bay Varinar ve Bay Couard'ın başvurusu üzerine daha önce verilen karara uyarak beni gıyabımda 1 ay ertelemesiz hapse, 1000 frank para cezasına ve her uzmana 10'ar 1000 frank zarar ziyan ödemeye mahkum etti. Yazı uzmanı baylar yokluğum sırasında 23 ve 29 Eylül 1898'de evimdeki eşyaya haciz koydurdular ve 10 Ekim'de satış oldu. Bir masa 32 bin franka satıldı. İstenen paranın tümü bu kadardı. 26 Temmuz 1898'de Legion d'Honneur Konseyi subay rütbemin bir süre için geri alınmasının zorunlu olduğu kanısına varmıştı. Aşağı yukarı 11 aydan beri Fransa'dan ayrıydım. 11 ay boyunca tam bir sürgün hayatı yaşadım. Bir köşeye çekilip tam bir sessizlik içinde kaldım. Gerçek ve adalet bekleyişi içinde gizli bir mezara yatmış gönüllü bir ölü gibiydim. Bugün gerçeğin zafere ulaşmasıyla, en sonunda adaletin egemen olmasıyla yeniden dünyaya geliyorum. Yurduma dönüp yeniden Fransız toprağında yerimi alıyorum. 18 Temmuz 1898 günü yüreğimi kanatan, tüyler ürpertici bir gün olarak kalacaktır yaşamımda. 18 Temmuz'dadır ki bir takım taktik gereklerine boyun eğdim ve benimle aynı safta savaşan silah arkadaşlarımı dinleyerek Fransa'nın şerefi için sevdiğim her şeyden, tüm gönül ve kafa alışkanlıklarımdan kopmak zorunda kaldım. Bundan dolayı bana bunca zamandan beri tehditler ve hakaretler savrulmaktadır. Bu ansızın ayrılış hiç kuşkusuz benden istenen en acı özveri olmuştu. Dava için benim en büyük özverimdi bu. Benim hapisten kaçtığımı sanan ve bunu ağızlarına sakız yapan aşağılık ve beyinsiz kişiler akılsızlıkları kadar bayağılıklarını da sergilediler. Hapisten kaçmak ha! Ey Tanrım! Oysa her zaman hapsedilmeyi istedim ben. Gerekirse bugün de hapse girmeye hazırım. Beni hapisten kaçmakla suçlamak için tüm olup bitenleri unutmuş olmak gerekir. Neden hakkımda dava açılmasını istedim? Sırf bu davanın gerçeğin filizlenecek ekinine tarla olmasını arzuladığım için. Rahatımdan, özgürlüğümden vazgeçip kendimi feda ettim. Adaletin zaferi için yıkımımı önceden kabul ettim. Avukatlarımın, dostlarımın ve benim birlikte yürüttüğümüz bu uzun savaşın sırf gerçeklere olabildiğince fazla ışık tutmak için girişilen karşılıksız bir savaş olduğu bugün açık seçik anlaşılmıyor mu? Zaman kazanmak istediysek bir insanın yaşamından kendimizi sorumlu tuttuğumuz gibi gerçeği ortaya çıkarmayı ödev bildiğimiz için böyle davrandık. Bu demektir ki elde edilen hafif ama günden güne büyüyen ışığı söndürtmek istemiyorduk. O ışık şiddetli rüzgarda taşınan bir küçücük kutsal lamba gibiydi. Onu yalanlarla çıldırtılan kalabalığın öfkesine karşı korumak gerekiyordu. Bir tek taktiğimiz vardı. O da davamızın sahipleri olarak kalmak, olayların gelişmesini sağlamak için savaşımı elimizden geldiğince uzatmak, en sonunda beklediğimiz kesin kanıtları ortaya çıkarmaktı. Şunu kesinlikle belirtmeliyim. Kendimizi asla düşünmedik. Yalnız hukukun zaferi için çalıştık. Bunu özgürlüğümüzle ve hayatımızla ödemeye her zaman hazırız. Temmuz'da Versay'da karşılaştığım durum hatırlansın. Kesinlikle bir boğma eylemiydi o. Oysa ben böyle boğulmak istemiyordum. Parlamentonun ortada olmadığı bir sırada sokak hırslarının ortasında öldürülmek işime gelmezdi. Gerçeğin biraz daha yol alacağı, adaletin kendini kabul ettireceği umuduyla Ekim ayına çıkmak istiyorduk. Öte yandan her an sessizce ve sinsice yürütülen işleri unutmamak gerekir. Binbaşı Esterhazy ve Albay Picquart hapisteydiler. Eğer soruşturmalar açık ve dürüstçe yürütülürse birçok şeyin kendiliğinden aydınlanacağını biliyorduk. Ayrıca Albay Andre'nin itirafta bulunacağını, sonra da intihar edeceğini sezinlememekle birlikte davanın korkunç yüzünü aydınlatacak kaçınılmaz olayların günün birinde patlak vermesini de bekliyorduk. Bu duruma göre zaman kazanmak istememizin nedeni açıkça anlaşılmıyor mu? Adalet yararına eylemimizin en uygun zamanını seçmek için her türlü meşru önleme başvurmakta haklı değil miydik? Savaşların en acısında ve en kutsalında elverişli zamanı beklemek, yenmek değil midir? Her ne pahasına olursa olsun beklemek zorunluydu. Çünkü tüm bildiklerimiz, tüm umduklarımız, zafere güz için randevu vermemizi gerektiriyordu. Tüm nedenler öylesine zorlayıcıydı ki, boyun eğip yola çıktık. Ama giderken davanın iyi bir etkeni olduğundan ve zaferin kazanılacağından emin bir tutumla Ekim'de döneceğimi bildirdim. Ne var ki günün birinde söyleyeceklerimi bugün söylemiyorum. Bu ayrılığı, bu özverinin acılığını ileride anlatacağım. Unutuluyor ki ben ne bir kalem tartışmacısıyım ne de kavga patırtılarından yarar sağlayan bir politikacıyım. Yaşamımda gerçeği ortaya çıkarmaktan başka hiçbir tutkusu bulunmayan ve tüm savaş alanlarında gerçek için dövüşen özgür bir yazarım ben. Aşağı yukarı 40 yıldan beri tüm yürekliliğimle, tüm gücümle ve iyi niyetimle ülkeme kalemimle hizmet ettim. Size and içerim ki karanlık bir gecede çekip gitmek yalnızca Fransa'nın şerefini, uluslar arasında adaleti koruyan büyük ülke olarak kalmasını istediğiniz için gittiğiniz halde onun ışıklarının uzaklarda silindiğini görmek korkunç bir acı veriyor. Ben ki 40'tan fazla yapıtımda hep onu anlattım. Yaşamım onun adına dünyanın dört bucağına ulaştırmak için çaba harcamakla geçti. Tehditler ve hakaretler savurarak peşime düşen alçak ve budala sürüsü önünden öyle kaçıp gitmek zorunda mı kalacaktım? Dayanılmaz saatlerdi onlar. O uzun sürgün aylarında adaletin her gün geciken uyanışını beklerken herkesten uzak kalmanın nasıl bir işkence olduğunu düşünebiliyor musunuz? 11 aydan beri o yabancı toprakta her sabah Fransa'dan gelen tel yazılarını okurken duyduğum acıyı canilerin en kötüsüne bile dilemem. Oraya ulaşan haberler çılgınlığın ve yıkımın tüyler ürpertici yankısı haline geliyordu. Sürgünün ne demek olduğunu öğrenmek için yalnızlık içinde geçen uzun saatler boyunca o işkenceyi çekmek gerekir. Yurdun içine düştüğü bunalımı uzaklarda yapayalnız yaşamak, o korkunç koşullar altında bulunmak gerekir. Hapisten kaçtığımı ve Yahudilerden aldığım altınlarla yabancı ülkede bayram etmek için sıvıştığımı düşünenler zavallı kişilerdir. Onlardan tiksinmekle birlikte daha çok acıyorum onlara. Ekim ayında dönmem gerekiyordu. Meclislerin toplanmasına değin beklemeyi kararlaştırmıştık. Beklenmedik olaya bel bağlıyorduk. Bizce böyle bir olayın çıkması kesindi. Nitekim o beklenmedik olay Ekim'e bile kalmadan Ağustos sonunda Albay Andre'nin itirafı ve intiharı ile patlak verdi. Hemen ertesi günü dönmek istedim. Bence davanın gözden geçirilmesi zorunlu hale gelmişti. Dreyfus'un suçsuzluğu kabul edilecekti. Zaten benim de davanın yeniden ele alınmasından başka bir şey istediğim yoktu. Yargıtay işe el koyar koymaz haliyle benim görevimin sona ermesi gerekiyordu. Böylece köşeme çekilmeye hazır bulunuyordum. Benim davama gelince, General Pelius, General Cons ve General Buas Defre tarafından oluşturulan ve jürinin bana hüküm giydirmesine yol açan belge uydurma olduğuna ve sorumlusu da ölüme sığındığına göre bence işin ötesi formaliteden başka bir şey değildi. Bu durumu düşünerek dönmeye hazırlandığım bir sırada Paris'teki dostlarım, avukatlarım, savaş alanında kalanların hepsi bana kaygı dolu mektuplar yazdılar. Durum ciddiliğini koruyordu. Sorun henüz bir karara bağlanmamıştı. Davanın yeniden ele alınıp alınmayacağı belli değildi. Kabinenin başkanı Bay Brisson, durmadan ortaya çıkan engellerle karşılaşıyor, herkesin ihanetine uğruyordu. Basit bir polis komiserinden bile istediği şekilde yararlanamıyordu. Öyle ki azgınlaşan hırsların ortasına yurda dönüşüm yeni şiddet eylemleri için bir bahane, dava için bir tehlike, çok güç bir görev karşısında bulunan kabine için sıkıntı üstüne sıkıntı olarak görünüyordu. Böylece durumu daha karmaşık bir hale getirmek istemediğim için önerilere boyun eğmek zorunda kaldım. Biraz daha sabretmeye razı oldum. En sonunda ağır suç dairesi işe ele alınca dönmek istedim. Yine söylüyorum, davanın yeniden gözden geçirilmesinden başka hiçbir isteğim yoktur. Dava kanunla belirtilen Yüksek Yargılama Kurulu önüne götürüldüğü anda görevimin sona ereceğine inanıyordum. Ne var ki yine beklememi rica eden mektuplar aldım. Bana pek basit gibi görünen durumun aksine pek karanlık ve tehlikelerle dolu olduğu belirtiliyordu. Adım ve kişiliğim yangını yeniden körükleyecek bir meşale olmaktan kurtulamayacaktı. Onun için dostlarım, avukatlarım iyi bir yurttaş olarak beslediğim duygulara çağrıda bulunuyorlar, ortalığın yatışması gerektiğinden söz ediyorlardı. Talihsiz ülkemizi uğursuz bir çalkantıya sürüklemekten kaçınmak amacıyla kamuoyunun durulmasını beklemek gerektiğini belirtiyorlardı. İşler yolunda gidiyordu ama henüz her şey tamam değildi. Göstereceğim sabırsızlık yüzünden gerçeğin zaferi gecikirse benim için büyük bir üzüntü ve pişmanlık kaynağı olurdu bu. Bundan dolayı bir kez daha boyun eğerek çekmekte olduğum yalnızlık ve sessizlik işkencesi içinde kaldım. Ağır suç dairesi davanın yeniden gözden geçirilmesi konusundaki dileği kabul edip geniş bir soruşturma açmaya karar verince dönmek istedim. İtiraf edeyim ki bu kez artık cesaretim tükenmişti. Bu soruşturmanın aylarca süreceğini anlıyordum. Bu yüzden çekeceğim sürekli sıkıntıları önceden seziyordum. Gerçekte durum yeterince aydınlanmamış mıydı? Danışman Bard'ın raporu, başsavcı Manon'un iddianamesi, avukat Monar'ın savunması, açık alınla dönmeme yetecek kadar gerçeği ortaya çıkarmamış mıydı? Cumhurbaşkanına yazdığım mektupta ortaya attığım suçlamaların hepsi doğru çıkmıştı. Görevimi tamamlamış bulunuyordum. Artık kendi safıma dönebilirdim. Ülkeme dönmek isteğime karşı dostlarımı aynı direniş içinde bulunca ilkin çok üzüldüm, öfkelenip isyan ettim. Hepsi de savaşı hala sürdürüyorlardı. Durumu onlar gibi değerlendiremeyeceğimi, ağır suç dairesinin soruşturmasına koşut olarak kendi davamın da yeniden başlamasına olanak vermemin tehlikeli bir yanılgı olacağını yazıyorlardı. Yeni kabine Dreyfus davasının yeniden gözden geçirilmesine karşıydı. Onun için benim davamın yeniden ele alınmasıyla belki de asıl davayı sürüncemede bırakmak olanağını bulacak, yeni karışıklıklar için bunu fırsat bilecekti. Her ne olursa olsun mahkemenin mutlak bir huzura gereği vardı. Halkı heyecana sürükleyip işleri çıkmaza sokmam kötü bir davranış olurdu. Karşımızdakilerin bu durumdan bana karşı yararlanacağı da kuşku götürmezdi. Bu durum karşısında kendimle savaştım. Hatta tüm bu öğütler karşısında bile bir akşam hiç kimseye haber vermeden Paris'te olmak istedim. Ama sonuçta aklım üstün geldi. Böylece daha uzun aylar işkenceye katlanmaya razı oldum. İşte bu nedenledir ki aşağı yukarı 11 aydan beri yurda dönmedim. Kenara çekilmekle yine tıpkı öne atıldığım günkü gibi gerçeğin ve adaletin neferine düşeni yapıyordum. ülkenin huzuru için korkunç davanın duruşması konusunda boş yere heyecan uyandırmamak için kendimi feda ettim. Sürgüne boyun eğdim, ortadan çekilip silinmeye razı oldum. Böylece iyi bir yurttaş olarak görevimi yaptım. Şunu da belirtmek zorundayım ki zaferin kazanılacağı inancı içinde benim davamı en son çare olarak saklıyordum. Eğer kara güçler güneşi söndürmeyi başarsalardı, bu küçük kutsal lambayı yakacaktık. Özverimi tam bir suskunluğa kadar götürdüm. Yalnızca bir sönük kişi olmak değil, konuşmayan bir sönük kişi haline gelmek istedim. Sınırı geçince susmasını bildim. İnsan ancak söylediklerinin sorumluluğunu yüklenecek durumda olunca konuşmalı. Hiç kimse benden bir şey işitmedi, hiç kimse beni görmedi. Yine söyleyeyim, mezardaydım adeta. Hiçbir yabancının başından geçmeyen erişilmez bir çekilmişlik içindeydim. Yanıma ulaşabildikleri haberini yayan birkaç gazeteci yalan söylemişlerdir. Hiçbir gazeteciyi kabul etmedim. Hiç kimsenin bilmediği ıssız bir yerde kaldım. Ağırbaşlı ve yurtseverce bir suskunluk içinde 11 aydan beri ülkemin huzuru uğruna gönüllü olarak sürgüne katlandım. Şimdi bana çok ağır gelen bir soruyu soruyorum kendi kendime. Ülkem bu süre boyunca hangi kusurumdan ötürü sitem ediyor bana? En sonra gerçek ortaya çıktı, adalet geri geldiği için dönüyorum. Zaferin verdiği huzur içinde sessizce dönmek istiyorum. Dönüşüm en ufak bir coşkuya, en ufak bir sokak eylemine yol açmamalı. Halk gösterilerinin aşağılık sömürücüleriyle bir an bile bir tutulmayı kendime yakıştıramam. Dışarıda susmayı bildiğim gibi yurdumda da ağırbaşlı, iyi bir yurttaş olarak yerimi almayı bileceğim. Hiç kimseyi rahatsız etmek niyetinde değilim. Sessizce her zamanki görevime koyulmaya kararlıyım. Benimle daha fazla uğraşılmasını, ilgilenilmesini istemiyorum. Şimdi güzel yapıtın oluştuğu bu anda bu yapıtın yararlı etkenlerinden biri olabildiğim kabul edilse bile ne alkış istiyorum ne de armağan. Ben bir şey yapmış değilim. Dava o denli güzel, o denli insancaydı ki. Zafer gerçeğin oldu, başka türlüsü de olamazdı. Daha ilk andan beri buna inanıyordum. Onun için emin adımlarla yürüdüm. Benden söz edilirken bir şaşkın ya da bir kötü kişi olmadığımı söylenmesi bana yeter. Ayrıca 4 yıldan beri diri diri gömüldüğü mezarda can çekişen suçsuzun kurtarılmasına yardım ettiğimi düşünmek benim için yeterli bir armağandır. Şunu itiraf edeyim ki o talihsiz insanın dönüşünü düşündükçe onun özgürlüğe kavuştuğu ve elini sıktığım anı gözümün önüne getirdikçe gözlerim sevinç gözyaşlarıyla doluyor. O dakika çektiğim tüm üzüntüleri ödemeye yeter de artar bile. Dostlarım ve ben Fransa'nın yiğit yüreklerinde bir parça gönül borcu bırakacak iyi bir eylemde bulunduk. Bizi sevecek bir aile, bize hayır dua edecek bir kadın ve çocuklar, hukukun ve insanca dayanışmanın zaferini kendi kişiliğinde temsil etmeyi bize borçlu olacak bir insan bulunacak. Bundan fazla ne istenir? Şu anda benim için bu savaş bitmiştir. Zaferden ne post kapmak, ne siyasal çıkar, ne mevki, ne de yüksek görev elde etmek istiyorum. Biricik tutkum elim kalem tuttuğu sürece gerçek için uğraşımı sürdürmektir. Bununla birlikte öbür savaşımlara geçmeden önce bu savaşta nasıl ölçülü, ılımlı bir tutum izlediğimi belirtmek isterim. Cumhurbaşkanına yazdığım mektubun ne çirkin gürültülerle karşılandığını hatırlıyor musunuz? Bir anda orduya sataşan bir satılmış, bir vatansız haline gelmiştim. Yazar dostlarım derin üzüntü ve korkuya kapılıp işlediğim ağır suçtan ürkerek benden uzaklaşıyorlar, beni bırakıyorlardı. Öyle yazılar yazıldı ki bunlar yazarlarının vicdanlarında artık ağır birer yük haline gelecektir. Bir devlet başkanına bundan daha bayağı, daha asılsız, daha canice bir mektubu, kaba, mantıksız, kurum hastası bir yazarın bile asla yazmadığı öne sürülüyordu. Talihsiz mektubum şimdi yeniden okunmalı. Şunu itiraf edeyim ki mektubumun ölçülü havasından, iyimserliğinden, neredeyse korkakça diyebileceğim bir biçimde kaleme alınışından biraz utanç duyuyorum. Çünkü itirafta bulunduğuma göre artık kabul edebilirim, olayları fazlasıyla yumuşatmıştım. Dahası bugün artık bilinen, doğrulanan birçok şeyi kaleme almamıştım. O zaman gizli tuttuğum olaylar bana öylesine iğrenç ve saçma görünüyordu ki bunların doğru olabileceklerinden kuşkuya düşüyordum. Evet, Andri'den kuşkulanıyordum ama elde kanıt yoktu. O kadar ki onu suçlamaktan kaçınmanın akıllıca bir davranış olduğu kanısındaydım. Birçok şeyi tahmin ediyordum. Kulağıma öylesine korkunç sırlar gelmişti ki bunların doğuracağı tüyler ürpertici sonuçları göze almak hakkını göremedim kendimde. Ve işte artık hepsi ortaya çıkmış, sıradan gerçekler haline gelmişlerdir. Benim çok geride kalan zavallı mektubum bugün artık anlı şanlı ve acı gerçeğin yanında çocukça görünmekten, çekingen bir romancının kaleme aldığı yavan bir buluş olmaktan öteye geçemiyor. Yine belirteyim ki gururlanmak, böbürlenmek gereğini ve isteğini duymuyorum. Ama bununla birlikte bir gerçeğe dikkatleri çekmek zorundayım. Şu anda olaylar tüm suçlamalarımı kanıtlamış bulunuyor. Ben suçlandığım halde soruşturmanın göz kamaştırıcı ışığıyla suçluluğu kanıtlanmamış bir tek kişi gösterilemez. Açıkladığım, önceden bildiğim her şey gün gibi ortada şimdi. Şimdi tatlı bir kıvançla anacağım bir nokta daha var. Mektubum kötü ve zorlu değildi. Gerçi kızgın bir tavırla kaleme alınmıştı. Ama bana yaraşan bir havası vardı. İçinde ağır bir hakaret, hatta aşırı bir sözcük bulamazsınız. Devlet başkanından adalet dileyen bir vatandaşın büyük acısından başka bir şey yok mektubumda. Zaten benim tüm yapıtlarımın sonsuz öyküsü bu olmuştur. Şimdiye dek yalan ve hakaretlerle karşılanmayan bir tek kitap, bir tek sayfa yazamadım. Ama yapıtlarımı hakarete boğanlar, ertesi gün bana hak vermek zorunda kalmışlardır hep. Bundan dolayı huzur içindeyim. Yüreğimde ne öfke ne de kin var. Yalnızca yüreğimin zaafını dinleyip, hor görmenin yeterli olduğu anlayışına uysaydım, bağışlamaktan yana olurdum. Halkın kötülükçüleri sonsuza dek hor görmesini yeterli bir ceza olarak kabul ederdim. Ne var ki ceza yaptırımlarının, müeyyidelerinin gerekli olduğuna inanıyorum. Bunun kesin konutu olarak şunu belirtmek isterim. Eğer ibret verici bir örnek sergilenmezse, adalet büyük suçluların cezasını vermezse, halk suçun büyüklüğüne hiçbir zaman inanmayacaktır. Halkın en sonunda her şeyi öğrenmesi için suçluları açıkça göstermek gerekir. Onun için Nemesis'in öç alma görevini yerine getirmesine engel olmuyorum ama ona yardım da etmeyeceğim. Dipnot: Nemesis eski Yunanların öç tanrıçası. Şimdi ülkümün zaferinden duyduğum ozanca hoşgörü içinde beni bir tek korkunç düşünce çileden çıkarıyor. Albay Picquart'ın hala hapiste oluşu, sürgünde onu düşünmediğim, onun için kardeşçe acı duymadığım bir tek gün bile geçirmedim. Demek Picquart tutuklanabilmişti. Aşağı yukarı bir yıldan beri tıpkı adi bir kötülükçü gibi cezaevinde tutuluyordu. Çektiği işkence en bayağı adli komedilerle uzatılıyordu. İnsanı çıldırtan iğrenç bir olaydı bu. Bu büyük haksızlığa bulaşanların hepsi hiçbir zaman silinmeyecek lekeler almışlardı. Ve yarın Picquart serbest bırakılmazsa tüm Fransa çocuklarının en soylusunu, en kahramanını, en şereflisini cellatların, yalancıların, düzenbazların cani ellerine atmanın tarifsiz çılgınlığından hiçbir zaman arınamayacaklardır. Ancak bu haksızlık düzeltilince yapıt tamamlanmış olacaktır. Bu bir kin hasadı değil, bir iyilik hasadıdır. Biz adaletin sonsuz umutların tohumlarını ektik. Bunların filizlenmesi gerekiyor. Bugün henüz o zenginliği seyretmekten öteye gidemiyoruz. Tüm siyasi partiler silindi. Ülkemiz iki kampa ayrıldı. Bir yanda geçmişin gerici güçleri, öte yanda geleceğe doğru yol alan araştırıcı, gerçekçi ve adaletçi kafalar. Yarınları kazanmak için bu kavgada akla uygun yerimizi almalı ve görevimizi yapmalıyız. Kalemle, sözle, eylemle herkes görev başına. İlerleme ve kurtuluş için herkes iş başına. 89'un tamamlanması olacaktır bu. Zekaların ve yüreklerin barışçıl devrimi, en sonunda kaynağını çalışma ilkesinden alan ve zenginliklerin hakça bölüşülmesini sağlayacak olan dayanışmalı demokrasi olacaktır. Böylece özgür Fransa, adaletçi Fransa, gelecek yüzyılın adil toplumunun habercisi olacak, uluslar arasındaki yüksek yerine yeniden kavuşacaktır. O, dünyaya özgürlük örneği verdiği gibi, adalet örneği haline de gelirse, zırha bürünmüş imparatorluklar bile yıkılacaktır. Fransa için başka bir tarihi ödev görmüyorum. Ve o, böyle bir şerefin mutluluğunu henüz tatmamıştır. Evimdeyim. Bay Başsavcının canını istediği an, Versay Ağır Ceza Mahkemesi'nin gıyabımda beni 1 yıl hapse ve 3.000 frank para cezasına çarptıran kararını bildirebilir. Sonra yeniden jürinin önünde buluşuruz. Yalnızca gerçeğin ve adaletin ortaya çıkmasını istediğim içindir ki, hakkımda kovuşturma açılmasını sağladım. Bugün gerçek ve adalet ortada. Onun için kendi davamın bir önemi kalmadı. Bu konu beni hiç ilgilendirmiyor artık. Ancak adalet gerçeği istemenin suç olup olmadığını söylemek zorundadır.
10. Ayrımın sonu. Sayfa 125.